Ayrım 43, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 437. Aslında Ayşe'nin evlendirilmesi tarikat için hiç polise intikal etmeyecek basit bir olaydı. Tarikat sadece kızı karşılığında ev isteyen babaya restini çekmiş ve onun hemen polise gideceğini hesap edememişti. Muhtar Muzaffer'e gidip kızının nikahladıklarını söylemeyi sadece birkaç gün ihmal etmişti. Bu sırada Ayşe'nin babası büyük kızının kopardığı kıyametler sonunda polise başvurmuştu. Küçük nikah tarikat için kısa sürede kolay kolay kapatamayacakları bir belaya dönüşmüştü. Muhtar kızı ailenin evine götürüp olayı kapatmayı planlamıştı. Ancak Ayşe'nin polislere her şeyi anlatacağını bildiği için bunu da yapamamıştı. Şeyh ise muhtara lanetler okuduktan sonra sesini yumuşatmış ve "Geçti artık o darbe zamanları. İçişleri Bakanı tanış, buradan kızı alamazlar." diyerek çömez polisi hafife almıştı. Erdal gerçek olan bu senaryoyu aklından geçirirken Avrupa yakasına yaklaşmışlardı. Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken ne Erdal ne de hayatı boyunca bu köprüden sadece iki kez geçmiş Ayşe manzaraya baktı. Otobanda ilk gördüğü hastaneye saptı Erdal. Arabadan indiğinde kaybettiği kanın bitkinliği de bacakları titredi. Doktor bu yarayla bu kadar geç gelmesine söylenirken etine girip çıkan iğneyi ve kara ipi izledi Erdal. Hastaneden çıktıktan sonra Erdal bir giyim mağazasının önünde durdu. Kendisine bir gömlek, Ayşe'ye bir başörtüsü aldı. Başörtüsünü uzattığı Ayşe suya kanamış gibi kaptı türbanını. Aceleyle günah saçlarını örttü ve birden yaşlandı sanki. Erdal soğuk ıslaklık üzerine işlemiş emniyet binasını görünce tarikata yaptığı yasa dışı baskının sonuçlarıyla yüzleşti. Artık mantığına, şüphelerine güveniyordu. Ancak bunları araştıracak polis kimliğini kaybetmek üzereydi. Yine de Gürkan'ı hatırlatan emniyetin asansöründe yanında Ayşe'nin olmasından gurur duydu. Gürkan'ın "delikanlı gibi kızı ara" cümlesini içinden tekrarladı. Parmaklarını diğer katların düğmelerine dokundurduktan sonra altıya bastı. Kayıp büroya yanında Ayşe ile selamsız girdiğinde iki polisin tedirginliği yaşananların haberinin buraya çoktan ulaştığının işaretiydi. Biri dışarı çıktıktan bir dakika sonra masasındaki telefon çaldı. Erdal ahizeyi kaldırdı. Olayı duyunca pazar günü büroya gelmiş şefin emrini duydu. "Odama gel." Ayşe'ye beklemesini söyledikten sonra şefin odasına yürüdü. Ömrünü yiyen koltuğuna gömülmüş şefe "kızı buldum" diyerek meydan okudu. Şef kızarmış köse suratıyla halen kendini kurtarmanın hesabındaydı. Devlet prosedüründe konuştu önce. "İfadesini al, raporunu yaz, ailesini ara, teslim et." Uzun sessizlikten sonra ayağa kalkmaya hazırlanan Erdal'ı minik eliyle oturmasını işaret ederek durdurdu şef. İçinden ona kadar saydı. Sakinleştikten sonra "arama emrin olmadan baskın yaptın, 4 kişiyi vurdun" dedi. Erdal içini kemiren akıbetlerine dikkat kesildi. Şef müjdeyi verdi. "Şansın varmış, hayati riskleri yok. Biri ölse buradan cezaevine gönderirdik seni." Erdal o binadan kimse ölmeden çıkmanın bir mucize olduğunu düşünürken şef ince sesiyle teferruattan bahsediyordu. "Seni çok uyardım, elimden geleni yaptım. Sen beni arkamdan vurdun, ne yalan söyleyeyim. Hatanın büyüğü benim çünkü sana güvendim." Aleyhinde kullanılmayacağını bilse "ben kendimi kurtarmaya bakarım" diyecekti ama artık idari ve adli soruşturma konusu olaya çok daha mesafeli, resmi durmak zorunda olduğunu hesap ederek konuştu. "Emre itaatsizlikten soruşturma isteyeceğim senin için. Benim ve savcılığın emri olmadan baskın yaptığını da anlatacağım. Yaralamalar için ayrıca soruşturulacak, yargılanacaksın." İçinden ona kadar saydı ama devlet resmiyetinde devam edemedi. "Açığa alınacaksın lan işte. Kendini de beni de yaktın. Ağzımıza sıçtın. Bir saat önce aradı emniyet müdürü. Haritadan yer seç diyor. Bana bunu diyen sana ne yapmaz? Yarın müfettiş gelecek. Öğlen burada ol. İfadeni alacak." Ceketinin cebinden çıkarttığı bez mendille alnındaki teri silerken Erdal hep korktuğu sonu yaşayan ve sarılacak en küçük bir idealizmi kalmamış adama acıdı. Uzun sessizlik içinde ısrarla otururken çocuk suratta keskin bir bakış görünce gitmesi gerektiğini anladı. Kapıdan çıkarken ben sadece işimi yaptım, devleti keriz yerine koyuyorlardı dedi ve içinden ona kadar sayan küçük yumruklarını sıkmış adamın görüş açısından çıktı. Ayşe 18 yaşındaydı ve devlet korumasında tutulamazdı. Erdal uzun düşündü ama tek çıkar yol onu ailesine teslim etmekti. Babasını iyice korkutarak onu koruyabileceğine kanaat getirdi. Ayşe'nin evini aradığında silüet kadın açtı telefonu. Erdal kendini tanıtınca kötü haber korkusuyla sesi titreyerek ''Buyurun memur bey'' dedi. Erdal aceleyle kaygıdan kurtardı onu. ''Kardeşinizi bulduk, çok iyi. Emniyete gelip buradan alabilirsiniz. B blok kat 6'' dedi. Kayıp kızın ablası bir sevinç çığlığı attı. Bir yandan Erdal'a dualarla teşekkür ederken bir yandan sevinç gözyaşları döküyordu. O Allah'ım sana şükürler olsun diye tekrarlarken Erdal telefonu Ayşe'ye verdi. Telefondaki Ayşe ablasının sesini duyar duymaz sandalyesinde iki büklüm olup ağlamaya başladı. O iyiyim dedikten sonra iki dakika boyunca tek kelime bile edemedi. Ablasının sorularına sonunda kısacık yanıt verebildi. Evet abla, Kara Dicle'de tutuyorlardı. Erdal bu anı yaşadıktan sonra mesleğinden olsa da yaptıklarından asla pişmanlık duymayacaktı. Ayşe'nin ifadesi bittikten yarım saat sonra kapıda babası göründü. Kalın eski paltosu, kısa pantolonunun altından görünen yün çorapları ve derisi dökülmüş eski ayakkabılarının içinde evindeki halinden bile fakirdi. Artık suç ortaklığı biliyordu ve devletten korkusuyla omuzları çökmüştü. Ellerini nereye koyacağını bilmediği tedirginlikte içeri girdi. Heyecandan kalın kaşlarının üzerinde ter damlaları birikmiş, dudakları kuruyup birbirine yapışmıştı. Erdal'ın masasına ellerini önünde birleştirmiş, başıyla selam vererek küçük adımlarla yaklaştı. Kızına sadece bir kez baktı ve en ufak bir sevgi kırıntısı bahşetmeden... ''Nasılsın?'' diye sordu. Ayşe başı önünde ''İyiyim'' diye mırıldandı en büyük korkusuna. Erdal yaşlı adam gözlerinin bebeğine bakıp uzun susarak tehdit etti. Ardından Ayşe'nin kalkanı olacak Kudret rolünü en iyi şekilde oynadı. ''Suç ortağısın. Devleti yalan beyanla yanılttın. Kızının kaçırılmasına ortak oldun. Şu an seni içeri tıkabilirim. Ama Ayşe'nin hatırı için yapmayacağım.'' Ama kızını yine onlara teslim edersen kabus gibi üzerine çökeceğim. Bir fiske vurursan Ayşe'ye annenden emdiğin sütü burnundan getireceğim. Ayşe'yi güvene alacak tehditleri bittikten sonra Muzaffer'in ifadesini suç ortaklığını itiraf ettiği şekilde yazdı. Tarikat Muzaffer'i arayıp hiçbir ifadeyi imzalamaması için uyaracak kadar kendine gelememişti. Evrak altlarına okumayı yeni öğrenen çocuk acemiliğinde eğilip adını zorlukla yazdı Muzaffer. Erdal binanın dış kapısına kadar onlarla indi. Kapıyı açtığında rüzgar, ayazı ve yağmur damlalarını üstlerine savurdu. Soğuk yaşadığını hissettirirken Erdal Muzaffer'i bileğinden tuttu. Gözlerinin içine bakarak bildiği en sert ve korkutucu üslupta konuştu. ''Bu kız artık bacım ama sen babam değilsin. Senin yalanların yüzünden ben de o da ölüyorduk. Bak sadece bir kez söyleyeceğim. Allah'ım, kitabım, şerefim, namusum üzerine yemin ediyorum. Bu kızın başına bir iş gelirse seni öldürürüm. Onlardan biri gelir kızı isterse hemen beni arayacaksın. Artık o tarikatta senin evin yok, bunu unutacaksın. Zaten vermeyeceklerdi evi sana. Polis olduğunu söyleyen biri gelir kızı isterse yine beni arayacaksın. Bu kız bir ay o evden çıkmayacak. Ben uğrayıp kontrol edeceğim.'' Muzaffer kederli derin bir nefes çekip sustu. Gitmek için adımını atmıştı ki Erdal rüzgarın uğultusunu bastıran yüksek sesiyle yemin istedi. ''Allah'ın üzerine yemin et.'' Korkudan titriyordu Muzaffer ama zihnindeki cahil acımasızlığı kustu. ''Evlenmiş artık bu, kim alır? Dul olmuş, ben mi bakacağım?'' Erdal yaşlı adamın yakasını kavradı, gözleriyle Ayşe'yi işaret edip konuştu. ''Seni öldürürüm lan, yemin billah öldürürüm. Sen nasıl babasın ulan, ev için kızını mı satacaksın pezevenk?'' Yumruğuyla ittiği Muzaffer devlet karşısındaki ezikliğinde kambur olmuşken Ayşe ile konuştu polis. Her gün öğlen saati arayacağım evi, telefona sen çıkacaksın. Hele bir çıkma bu herifi canlı canlı gömeceğim. Erdal cahil adamda yarattığı dehşeti görünce Ayşe'yi koruması altına aldığına inandı. Kısa bir süre sonra biteceğini bildiği devlet olmanın gücüyle gidin şimdi dedi. Gürkan'ın cenaze töreninin yapıldığı emniyetin avlusunda baba ve kızının uzaklaşmasını izledi. Bronz, yaralı ya da şehit meslektaşını taşıyan dev polis heykelinin altında küçücüktüler. Ayşe'nin türbanı ayaz savuran rüzgarda dalgalanıyordu. Eve gitmektense dev heykel kadar güçlü polis abisinin yanında kalmayı isterdi. Avlunun sonundaki basamakları inip gözden kaybolduklarında Erdal elinden geleni yaptığını düşünerek Ayşe'ye dair kaygılarından sıyrılmaya çalıştı. İki gün sonra Ayşe'nin evine giderek hakimiyetini şahlandırmayı planlayınca rahatladı. Kapıdan girerken babaya sağlam gözdağı verdiğine emin oldu. Asansördeyken yarın öğlen telefon açmasının önemini tekrarladı. Masasına oturduğunda tek düşündüğü meslekten atılınca ne iş yapacağıydı. Memleketine, ailesinin yanına döndüğünü hayal ederek ödeyeceği bedele kendisini hazırladı. Bilgisayarında muhtar ve yanındaki çarşaf içine gizlenmiş Emel'i izlerken hayatın karmaşıklığına hayret ediyordu. O kadar emindi ki Ayşe'nin kara çarşafın içinde olduğundan Mercedes'i zar zor fark etmişti. Yaşadıklarını hatırladıkça bir güne bu kadar çok olayın sığmasına hayret ediyordu. Ama anlatabileceği bir tek dostu yoktu. Gürkan'ın yokluğunu hiç bu kadar yakıcı hissetmemişti. Onun ilelebet olmayacağı düşüncesini gözlerini sımsıkı kapatıp kafasını sallayarak kovma çabası nafileydi. Ağrı kesicilerin etkisi azalmış, kolundaki kesik yüzündeki ve kafasındaki darp yerlerindeki acı geri dönmeye başlamıştı. Hayatta kalmış olmanın tesellisiyle yalnızlık korkusundan kurtulmaya çabaladı. Aklına aslı gelince ürperdi. Yaşadıklarını anlatabileceği bir tek o vardı. Dostunun hatırasına ihaneti sandalyesinin arkasında belirdi ve omuzlarına bastırdı. Sabahkinin aynısı küfürleri ederken kendini inandırabileceği çok güçlü bir mazeret buldu. Yarın müfettişe ifade verdikten sonra açığa alınacağı kesindi. Gürkan'ın katiline dair şüphelerin üzerine gidebilmesinin, içeriden bilgi alabilmenin tek çaresiydi Aslı. Onunla bunları konuşmalıydı. Bugün olmasa zaten yarın yanına gitmek zorundaydı. Silikleşen ahlakın bekçisini arkasında bırakmak için hızla fırladı sandalyeden. Garip davranışlarına gözlerinin ucuyla bakan iki polisin önünden koşar adımlarla geçip bürodan çıktı. Aslı küçük odada kitaplardan küçük defterine notlar alıyordu. Erdal karşısına oturdu. Hatta güzel gözlerinin içine bile bakabildi. Aslı elmacık kemiğinden gözünün altına tırmanmış, şiş morluğa dikkat kesilip ne oldu diye sorunca Erdal kriminal bürodaki pazar nöbetçilerine bakıp işin uzun mu dedi. Aslı Erdal'ı endişeyle süzüp bir aksilik olduğuna kanaat getirdi ve hemen kalkıp montunu askıdan aldı. Boğazın kıyısındaki park yerine girinceye kadar Aslı'ya çizdiği katil profilinin detaylarını sormuş, Aslı kana kana katilin neden Cevdet olamayacağını anlatmıştı. Cinayetin sadeliğinde Cevdet'in hiçbir canilik izinin olmaması tespitlerinin merkeziydi. Ama bu bulgusuna bile sorularla saldırmış, Cevdet'i pişmanlık, korku, profesyonel hareket edebilme kabiliyeti gibi onlarca anlık tepkiyle katille örtüştürmeye çabalamıştı. Suç profili kitaplarının hepsi Cevdet'in zevkini çıkartmayacağı bir cinayetin olamayacağını anlatıyordu. Erdal kısa yolculuğun sonunda Aslı'yı kendisine benzeterek ona acımasının aptallık olduğunu anladı. Erdal cezalandıramayacağı bir katilden kurtulmak için şüpheleri içinde büyütmüştü. Aslı ise adaletsizliği baştan sırtlanmış ve zaaflarından sıyrılarak gerçek sorular sorabilmişti. Erdal üzerinde yeşil kalın üç çizgi olan küçük deniz fenerinin kenarına yanaşırken ismini söyleyerek okşadı, yaralı polisin ruhunu astı ve vardığı sonucu söyledi. Erdal, o öldürmedi Gürkan'ı. Katil öldürmek zorunda hissediyordu. Erdal Emel'in kara çarşaflı halini düşündü ve hayatın milyonlarca olasılığı içinde gerçeğe ulaşmanın ne kadar zor olduğunu düşündü. Sadece bunun için ihtiyatlı konuştu. Belki sen haklısın. Benim artık tek bir bildiğim var. Bu sorular içimizi kemirecek yanıtlarını bulamazsak. Erdal arabanın kontağını kapatırken Aslı onun yüzünde genişleyen morluğa bakıp "Hadi anlat artık," dedi. Erdal anlatmasa yalnızlık içinde çıldıracağı yarım gününden bahsetmeye başladı. "Beni açığa alacaklar, mesleğe dönebilir miyim bilmiyorum," dediğinde Aslı önce aşkının katilini bulmak için en büyük dayanağından yoksun kaldığını düşündü. Sonra kader ortağı için üzüldü. Aslı "neden arama emri çıkartmadın?" diye sorunca Erdal henüz kendisine bile vermediği yanıtı düşündü. "Arama kararı çıkarsam kızı orada bulamazdım. Adamlar bakanları tanıyor, milletvekilleri var. Savcının bile eli titrer kararı imzalarken, belki imzalamaz bile," dedi. Aslı politik dengelerin teşkilattaki koltukları ne kadar kolay kaydıracağını bilemeyecek kadar deneyimsizdi. "İstanbul'un dışında, Allah'ın dağında bir tarikat ne yapabilirler ki?" dedi. Erdal iktidardaki İslamcı zihniyetten olmalarının yettiğini söyledi. Aslı bir umuda daha sarıldı. "Tamam, kurallara uymadın ama kızı buldun, kurtardın onu. Suçlu olan onlar, kızı alıkoydular," dedi. Erdal'ın sinsi baskının altında günlerce gerçekten nasıl kaçtığını bilmiyordu. Erdal ilk günden beri Ayşe'nin orada olduğunu bildiğini ama bundan uzaklaşmak için kılı kırk yardığını kendine yeni itiraf etmişti. Aslı'ya bu gücün muktedirliğini yaşadıklarıyla örneklemeye utandı. Aklına gelse gerçekler, suçlular, suçsuzlar iktidarlara göre değişir derdi ama konuyu değiştirdi. "Neyse, yaşayıp göreceğiz. Önemli olan ben açığa alınırsam Gürkan'ın dosyasını takip edemeyeceğim. Bu olanlardan sonra herkes benden uzak duracaktır. Ama sen orada olacaksın, soruşturmayı takip edebilirsin. Ben de senden öğrenebilirim. Kurt ile sık sık görüş. Son kapışmamızdan sonra ben onunla arayı düzeltemem." Vasiyet ediyormuşçasına hüzünlüydü sesi. Aslı son isteğini dinliyormuşçasına üzgün bakarak Mustafa ile Arif'i söylemeyi unuttuğunu sandı. "İsimlerini söyleyip onlar da yardım edecektir," dedi. Erdal papağanın içine soktuğu şüphe nedeniyle dilinin ucuna gelen iki adamı söylememişti. Palyaço'nun dev ithamına ortak olmamak için içine sızan şüpheyi dillendirmedi. "Tabii," diyerek geçiştirdi. Söylenecekler bitip güzel kadına yüzünü döndüğünde ölü dostunun yasına rağmen ondan nasıl hoşlanabildiğini keşfetti. O kadar dolu bakıyordu ki gözleri, insan kendisine aşık olduğunu sanıyordu güzel kadının. Bin mananın sığdığı bakıştaki sevecenlikten kendini zorlukla çekip aldı Erdal ve aceleyle arabayı çalıştırıp kaçtı. Aslı'yı evine bıraktıktan sonra otoban boyunca onu görmek için söylediği yalana saldırdı Sadakat. "Gürkan içindi," diye savunmaya çalıştı kendini ama buna kendini bile inandıramadı. Evin kapısını açtığında koku Gürkan'ın anısını haykırdı. Bedel ödeme zamanıydı. Yalnızlık ve ihanetiyle çatı çöktü üzerine. Kolundaki kesiye vurarak cezalandırdı kendini. Kanın yeni gömleğinin kumaşında yayılmasını izleyerek günahından pişmanlığını ispatladı. Eski çek yata uzanıp televizyonu açtığında hiçbir şey olmamışçasına devam eden hayatın gürültüsü doldu ölü evinin içine. Uykunun kıyısındayken tarikat kalesinin önünde üzerine yaklaşan kalabalıktaki suratlar gözünün önüne geldi. İrkildi. Ama yaşıyor olmanın anlık ferahlığıyla uykuya dalabileceği boşluğa kavuştu. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 446.